Çalışanların Dünyası. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Türkiye'de saatler 14.06'yı gösteriyor ve TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Çalışanların Dünyası başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Yapımcımız Hidayet Çelik, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben İpek Önder. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Yeni yılın bu ilk programında 2020 yılında asgari ücret artışını ve bu artışa bağlı olarak hangi alanlarda düzenlemeler olduğunu konuşacağız. Ve tabii ki çalışanların yeni yıldan beklentilerini de değerli konuğumuzla birlikte ele alacağız. Ve Çalışanların Dünyası programında daimi konuğumuz ve danışmanımız Sayın Tarkan Zengin'le birlikteyiz. Hoş geldiniz Sayın Zengin.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri 2 Aralık'ta başlamıştı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ilki 2 Aralık'ta Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda, ikincisi 10 Aralık'ta Türk İş'te, üçüncüsü de 17 Aralık'ta Türkiye İşverenler Sendikaları Konfederasyonu'nda yapılmıştı. Bakanlıkta yapılan son toplantıda ise 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret brüt 2.943 lira, net 2.324 lira 70 kuruş olarak belirlendi ve böylece geçen yıla göre net asgari ücret %15,03 oranında artmış oldu. Asgari ücretin sosyal yardım ve hizmetler gibi pek çok alanda da çok önemli bir kriter olduğunu biliyoruz. Buna bağlı olarak hangi rakamlarda değişiklikler gerçekleşti? Süreci sizden dinleyelim efendim.
Evet, öncelikle 2020 yılının hem ülkemize hem milletimize hayırlar getirmesini temenni ederek başlamak istiyorum. Geçtiğimiz hafta bugün asgari ücret belirlenmişti. Rakamlar saat 5 gibi açıklanmıştı. Yıllık artış %15,03 oldu. Biliyorsunuz 2016 yılına kadar asgari ücret 6 ayda bir artış sağlıyordu. 2016 yılından itibaren yıllık artışlar gerçekleşiyor. Bu yılda %15,03 artarak 2020 liradan 2324 liraya asgari ücret çıkmış oldu. Tabii asgari ücretin artmış olması asgari ücrete bağlı birçok alanı da etkiliyor. İşsizlik sigortasından işsizlere ödenen işsizlik ödeneğinden tutun, askerlik ve doğum borçlanmasına, asgari geçim indiriminin miktarına, bireysel emeklilik sigortasında ödenecek aylık katkı payına, 65 yaş aylığına, yine isteğe bağlı sigortalıların ödeyecekleri sigorta primlerine, yine genel sağlık sigortası gelir testine tabi olacakların hangi oranda bu gelir testi çerçevesinde genel sağlık sigortası priminin ödenip ödenmeyeceğine, bütün bunlara asgari ücretin bu yeni belirlenen oranına göre karar veriliyor. Tabii asgari ücret, biraz önce söylediniz, sadece ülkemizde asgari ücret alan ya da resmi kayıtlara göre asgari ücretle çalışan 7 milyon çalışanı değil, aynı zamanda bu ülkedeki bütün işçileri ilgilendiren bir ücret. Çünkü asgari ücrete yapılan ücret aynı zamanda asgari ücrete yakın olan ve onun asgari ücretin çok üstünde olan ücretleri de etkileyen bir ücret seviyesi. Dolayısıyla milyonlarca insanın beklediği bir zamdı. Dolayısıyla Türkiye'de şu anda bu asgari ücrete bağlı olarak birçok kalem değişti. İsterseniz bu kalemlere
giriş
tek
yapalım,
tek bakalım.
İsterseniz evet işsizlik hangi maaşı da belli oldu.
Doğru. Şimdi biliyorsunuz İpek Hanım, işsizlik ödeneğinde bir kere çalışanın, sigortalının ortalama kazancının %40'ı kadar işsizlik maaşı alabiliyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin %80'ini geçemiyor. Yani kişi ortalama brüt kazancı neyse onun normalde %40'ını alıyor. Yani diyelim ki 10 bin lira alan birisi normalde %40'ını alması gereken ücret 4 bin lira. Ancak yine işsizlik sigortası kanununda orada bir istisna var. En fazla işsizlik ödeneğinin yine aylık brüt asgari ücretin %80'ini geçemeyeceğini söylediği için bu yıl itibariyle en fazla ödenecek asgari ücret işsizlik sigortası ödeneği 2336 lira. Asgari ücretli biri için de ödenecek en düşük işsizlik ödeneği ise 1168 TL'ye yükseltilmiş oldu. Bu tabii hani Türkiye'nin işsizlik oranlarının yüksek olduğu bir dönemde çalışanlar açısından alacakları işsizlik ödeneğinin de asgari ücrete bağlı olarak onun da yaklaşık %15 artması anlamına geliyor.
Evet, bir başka detay da sanırım şu olsa gerek, iş yerlerinde 75 lira olarak asgari ücret desteği de devam edeceği açıklandı. Evli ve 3 çocuklu bir işçi için de asgari ücret 2479 lira 21 kuruş olarak belirlendi. Yeni asgari ücretin işverene maliyetinde konuşalım Sayın Zengin. Nedir miktar olarak?
Şimdi şöyle İpek Hanım, biliyorsunuz asgari ücret bir brüt asgari ücret, bakanlık açıklama yapıyor. Bir de net asgari ücret. Tabii burada yani bu alana çok hakim olmayanlar için bir kafa karışıklığına neden olabiliyor. Şimdi açıklanan brüt asgari ücret 2943 lira. Bunun neti yani içinden vergi, işsizlik sigortası fonu, damga vergisi ve işçi payı çıkıldığında işçinin eline, yani bekar bir çocuksuz işçinin eline geçen rakam 2324 lira oluyor. Biraz önce siz dediniz, bu asgari geçim indirimi biliyorsunuz evli olma, bekar olma, çocuk sayısına göre değişiyor. Yani 3 çocuklu biri için de bu rakam sizin söylediğiniz gibi 2479 liraya kadar çıkabiliyor. Burada tabii brüt asgari ücret 2943 lira olunca bunun bir de işverene maliyeti var. Bu brüt asgari ücretin üstüne işverenin SGK primi, işsizlik sigortası fonuna işverenin ödediği rakam ve bir de damga vergisi ilave edildiğinde 3458 lira bir maliyeti oluyor. Yani bir asgari ücretle çalıştıran işverenin vergiler, SGK primleri, işveren payları dahil olmak üzere işverene maliyeti ise 2458 lira.
Evet, aslında enflasyon oranının da oldukça üzerinde bir rakam belirlendi. Asgari ücretin çalışanlar ve iş dünyası için de hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Eklemek istediğiniz var mıydı asgari ücretle ilgili?
Ya, tabii asgari ücretle birlikte biliyorsunuz primler de değişiyor. Yani hem bağ kurluların, hem isteğe bağlı sigortalıların, hem SSK'lıların ödedikleri primler de yine asgari ücrete göre değişiyor. Mesela genel sağlık sigortasında 2020 için ödenecek prim 88 liraya çıktı. Yıllık da 1059 lira. Onun dışında yine biliyorsunuz bu SSK ve bağ kurular için en az ödenecek prim brüt asgari ücretin %32'si kadar. İsteğe bağlı sigortalılar da dahil olmak üzere. Orada da rakam 818 liraya çıktı. En yüksek de biliyorsunuz asgari ücretin 7,5 katı. En yüksek prim de 6139 liraya çıktı. Burada bir de yaşlılık maaşı alanlar var biliyorsunuz. Evde bakım ücreti alanlar var. Bir de gelir testine tabi olmak için bir ailede hane başına düşen gelir hesabı da yine asgari ücret üzerinden yapıldığı için buradaki hesaplamalarda da bir artış geldi. Yalnız bu artış vatandaşlarımızın lehine olan bir artış. Şöyle söyleyelim, yani işte hane başına düşen gelir 981 liranın altında olan kişilerin primlerini devlet ödeyecek. Bu asgari ücretin, brüt asgari ücretin üçte birinden daha az hane başında gelir sahibi olanların sigorta primlerini devlet ödüyor. Bu rakam geçtiğimiz yıla göre %15 oranında artmış oldu. Yani yaklaşık 800 küsür liraydı. 981 liraya çıktı. O nedenle örneğin geçen yıl hane başına düşen geliri 900 lira olanların primlerini kendileri ödeyecekken bu rakam 981 liraya çıktığı için artık bunların primlerini, genel sağlık sigortası primlerini devlet ödeyecek. Yine 65 yaş aylığı olarak bizim bildiğimiz yaşlı maaşında da orada da biliyorsunuz 65 yaş üstü kişiyle eşinin gelirinin toplamının net asgari ücretin 1/3'ünden düşük olması gerekiyor yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için. Bu rakam da şu anda 701 liraya yükseldi. Dolayısıyla 620 lira civarındaydı. Bunun artışı da yine örneğin geçtiğimiz yıl kişi başına düşen geliri 650 lira olanlar yaşlılık aylığı alamayacakken bu yıl için yeni asgari ücretle birlikte 701 liranın altında geliri olan her 65 yaş üstü vatandaşımız 65 yaş aylığından yararlanma imkanını elde edecek. Bu anlamda da yani belli haklarda vatandaşlarımızın özellikle sosyal politika konularında belli haklar almalarında bu artış gerçekleştiriyor. Biz bazen karşılaşıyoruz yani 10 lira gelirin belirlenen miktarın 10 lira üstünde olduğu için alamayanlar oluyordu. Şu anda bu rakamın artmış olması bu tür sosyal yardımlardan ya da maaşlardan yararlanma imkanını artıracak bir etki oluşturacak.
Evet. Sizin de detaylandırdığınız gibi pek çok alanda asgari ücretin etkisi var. Genel sağlık sigortası, borçlanmalar, yaşlılık aylığı, asgari geçim indirimi gibi pek çok kalemde etkili asgari ücretteki artışlar. Şimdi geride bıraktığımız 2019 yılını genel hatlarıyla değerlendirelim efendim. Çalışanların hayatı açısından ne gibi önemli olaylar yaşandı bir hatırlayalım.
Yani şöyle İpek Hanım, gerçekten Türkiye'nin o kadar yoğun gündemi var ki yani başka ülkelerin 20 yıla sığdırdığı gündemi Türkiye bazen birkaç ay içerisinde yaşıyor. Özellikle 2019 yılı da çalışanlar açısından biliyorsunuz en başta tabii geçtiğimiz yılda yine asgari ücretin artışıyla başlayan bir süreç vardı. Biliyorsunuz geçen yıl %26 oranında artmıştı asgari ücret. Ve o artışa bağlı olarak yine bu işsizlik maaşından, genel sağlık sigortası primlerine, askerlik doğum borçlanmasından, bireysel emeklilik sigortasına ödenecek katkı paylarına kadar birçok rakam değişmişti. Onunla başlamıştık. Ama özellikle bizim ülkemizde tekli yıllar, yani tekli yıllar dediğimiz rakamlarının 2019, 2021, 2023 ya da 2017-15 hem işçi sendikaları açısından hem de memur sendikaları açısından toplu sözleşme dönemi. Yani çalışanların o yıldan itibaren yaklaşık 2 yıllık ücretlerinin, maaşlarının ve çalışma şartlarının belirlendiği toplu sözleşme dönemi yaşanıyor. Dolayısıyla bu 2019 yılı içerisinde de biliyorsunuz işçi toplu sözleşmeleri de Ağustos ayı içerisinde bağlanmıştı. Kamu çalışanlarının, üstelik kamu çalışanlarının yaklaşık 3 milyon 200 bin kamu çalışanının, 2 milyon 250 bin civarında emeklinin ve maaşı memur katsayısına göre belirlenen şehit maaşları, şehit yakınlarına ödenen maaşlar gibi, evde bakım ücretleri gibi birçok ödeme kalemi memur maaşlarına göre belirlendiği için yaklaşık bizim yaptığımız bir hesaba göre 7 milyon kişiyi ilgilendiren bir toplu sözleşme dönemi yaşandı. 5. dönem toplu sözleşme dönemiydi. Onu yani orada biliyorsunuz işçilerde uzlaşma sağlandı. Tarafların mutabakatıyla toplu sözleşme imzalandı. Ama memurlar uzlaşma sağlanamadığı için kamu görevlileri hakem kurulunda toplu sözleşme bağlanmış oldu. Ve yine bunun dışında çok sayıda özellikle iş gücü piyasalarında 2019 yılı açısından baktığımızda işsizlikte bir miktar artışın olduğunu yaşadık. Ama buna bağlı olarak kadın istihdamı oranının da bir artış sağlandı. Yani bu Türkiye'de son yıllarda özellikle sistematik bir şekilde kadının iş gücüne katılma oranı, yani çalışma hayatına katılma oranının arttığını görüyoruz. Birçok sosyal politika tedbirleri uygulandı. 2019 yılında Türkiye'de ilk Yaşlılar Şurası yapıldı. Bu çok önemli İpek Hanım. Çünkü Türkiye genç bir nüfus olma özelliğini giderek kaybediyor. Kimi projeksiyonlara göre Türkiye önümüzdeki 20 yıl içerisinde yaşlı sayısı çok sayıda, yani 65 yaş ve üstü nüfus artacak. Şu anda yaklaşık 7.7 milyon civarında. Bunun 20 yıl içerisinde %15'e, yani 2 katına çıkacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla bu yaşlılıkla ilgili, yani bir kere yaşlı bakımından tutun sağlık hizmetlerine kadar, evde bakıma kadar birçok alanda tedbir almamız gerekiyor. İşte bu birinci Yaşlılar Şurası aslında bunu öngörerek, buna ilişkin tedbirlerin alınmasını öngören bir şura yapıldı. Yani Cumhurbaşkanlığı ev sahipliği yapmıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın öncülüğünde yapılmıştı. Yani birçok yönüyle Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren bir mesele. Çünkü ortalama yaşam da Türkiye'de artıyor biliyorsunuz. Yani son 15 yılda 68'den 78'lere çıkan bir ortalama insan ömrünün arttığı bir dönem. Bunun daha da artacağı tahmin ediliyor. O nedenle buraya yoğun bir bizim mesai sarf etmemiz gerekiyor. O nedenle devletin çeşitli kurumları da bu çerçevede buraya yatırım yapıyor. Onun dışında birçok program başladı. Örneğin genç işsizlere dönük olarak sosyal çalışma programı başlatıldı. Özellikle gençlerin üniversitede okurken iş tecrübeleri kazanması, iş gücü piyasalarını tanıması ve mezun olduktan sonra bir tecrübe kazanmış olarak işverenin önüne gitmesi düşünülerek, yani bu temel hedeflerle sosyal çalışma programı başlamış oldu. Önümüzdeki, yani bu yılda devam edecek. Yani bunun dışında dediğim gibi çok sayıda düzenleme, değişiklik, yasal çerçeve yapıldı. Yani gündemimiz gerçekten dediğim gibi çok yoğun. Bazı ülkelerin 15 yılda, 20 yılda uyguladığı politika tedbirleri biz bir yıl içerisinde gerçekleştirebiliyoruz. Yine birçok ilaç artık ücretsiz alınabilecek listelere alındı. Özellikle kanser ve benzeri hastalıklarla ilgili yine Türkiye'de sağlıkta erişim anlamında önemli adımlar atıldı. Birçok teşvik verildi. Bütün bu çerçevede değerlendirdiğimizde Türkiye, yani hem belirli sorunlarıyla bunları çözerek yoluna, çalışma hayatında da devam ediyor.
Evet, sosyal güvenlik ve çalışma hayatına ilişkin çok önemli hedefler ortaya konuldu, gerçekleşti ve gerçekleşmeye de devam edecek görünüyor. 2020 yılı açısından da konuyu konuşalım. Çalışanların beklentileri neler bu bağlamda?
Tabii şöyle, bizim İpek Hanım, bunu sürekli konuşuyoruz ama yani ülkemizin gerçekten önemli bir meselesine işaret ettiği için konuşuyoruz. Türkiye'de bu yıl içerisinde yine işsizliği azaltıcı birçok politika ve tedbiri gündemine aldı ve bu politikaları uygulayacağı bir döneme giriyoruz. Nitekim bunu radyomuzda da konuşmuştuk. Cumhurbaşkanlığı 2020 programında bu çerçevede bu yıl uygulanmak üzere çok sayıda politika ve tedbir öngörülüyor. Bunlara ilişkin birçok faaliyeti bu 2020 yılı içerisinde göreceğiz. Dolayısıyla yani bir taraftan devlet, bir taraftan sendikalar, bir taraftan meslek örgütleri Türkiye'nin özellikle genç işsizlik konusunda atacağı adımlara destek verecek. Bu görünüyor. Bundan önce de zaten destek veriliyordu ve bazı dönemler bu işbirliği çerçevesinde istihdamda rekor kırıldı, dönemler oldu İpek Hanım. Yani şöyle ki bazı yıllarda 1 milyon 520 bin yeni istihdam oluşturdu bir yıl içerisinde. Bu büyük bir rekordu aslında. Yani ortalama her yıl 720 bin çalışan emeğini iş gücü piyasasına arz ediyor. Ben çalışmaya hazırım diyor. Türkiye yani hem bunlara iş buluyor hem de bunların işte dediğim gibi bazı yıllarda
ilave ek istihdamlar bile belirleniyor.
İki katı işsizlik sorununa istihdam sağlayarak çözüm buluyor. Hı hı. Nitekim o dönemlerde işsizlik Türkiye'de tek haneli rakamlara inmişti. Ben bu dönemin de en önemli özellikle çalışma hayatı açısından 2020 yılında buraya çok mesai sarf edileceğini düşünüyorum ve gerçekten de sarf etmemiz gerekiyor. İşte üniversitelerimizin müfredatından tutun, iş gücü piyasalarının aradığı nitelik ve becerilere uygun çalışanların oluşması noktasında eğitim kurumlarımız, işte meslek kuruluşlarımız, sendikalar, devlet el ele verip bu meselede de önemli bir gelişme sağlayacaktır diye düşünüyorum.
Evet, şimdi bir başka konuya geçelim Sayın Zengin. 2020 asgari ücret zammının belirlenmesinin ardından merak edilen bir başka husus da memur ve emekli maaşlarının ne zaman açıklanacağı ve ne kadar olacağı yönünde. Sizin beklentiniz nedir bu yönde? Zam oranları ne zaman açıklanacak?
Şöyle İpek Hanım, biliyorsunuz yarın 3 Ocak'ta Aralık ayı tüketici fiyat endeksleri açıklanmış olacak. Yani bizim enflasyon olarak enflasyon oranlarımız açıklanacak. Şimdi tabii şimdiden yapılacak zammın ne olduğunu söylemek mümkün değil. Yarın tüketici fiyat endeksi açıklandıktan sonra bunu daha net söyleyebiliriz. Ama şunu ifade edelim. Türkiye'de memurların ve memur emeklilerinin maaşları alacakları zamlar toplu sözleşmeye göre belirleniyor. Biraz önce söyledik. 5. dönem toplu sözleşmesi Ağustos ayında bağlanmıştı. Ve bu toplu sözleşmeye göre biliyorsunuz 1 Ocak itibariyle memurlara, yani 15 Ocak'ta alıyorlar ama 1 Ocak itibariyle bir kere %4 zam öngörülüyor. Bu zamma ilaveten bir önceki 6 ayın, yani Temmuz'da Aralık ayındaki tüketici fiyat endeksinin %5'i aşan kısmı da enflasyon farkı olarak verilecek. Şimdiye kadar 5 aylık tüketici fiyat endeksi 5.71. Yani 5'i aşan kısmı 0.71. Şu anda bir fazlalık var. Eğer yarın açıklanacak enflasyon 0 olsa bir de çalışanların %4'e ilaveten alacakları ücret zammı 0.71 olacak. Diyelim ki bu bir yarım puan oldu, 1.2 olacak. İşte 0.70 puan oldu, 1.40 puan olacak. Yarınki açıklanan enflasyona göre belirlenecek. Ama bir %4 zam yapılacak, bunu biliyoruz. Şu an 5 aylık enflasyondan da farklılık 0.71. Yarın açıklanacak enflasyonun eksi artı durumuna göre memurlara ve memur emeklilerine, onu da belirtelim, yapılacak zam toplu sözleşmeye göre verilecek. İşçi ve Bağkur emeklilerinin de biliyorsunuz İpek Hanım, her 6 ayda bir gerçekleşen tüketici fiyat endeksi oranında zam yapılıyor.
6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor o zaman. Tabii, 6 aylık enflasyon farkına göre.
Tabii şu anda 5.71. Yani SSK ve Bağkur emeklilerinin alacağı 5 aylık zam 5.71. Yarın çıkacak enflasyon artı olursa buna ilave edilecek, eksi olursa düşülecek. Yani şu anda görünen eksi olma ihtimali biraz zayıf görünüyor. Bağkur emeklilerinin de 5 aylık zamları 5.71. Diyelim ki yarın yarım puan artı yarım puan çıktı tüketici fiyatı endeksi. Alacakları zam 6.2 olacak. Her 6 ayda bir gerçekleşen tüketici fiyat endeksine bağlı enflasyon oranında zam alıyorlar.
Evet.
Onda yarın muhtemelen saat 10 civarı açıklanıyor. Ondan sonra belirlenmiş olacak.
Yıl sonunda enflasyon YEP'te tahmin edildiği gibi %12 oranında gerçekleşmesi ihtimalinde de bir takım rakamlar açıklanmış ama şimdiden telaffuz etmenin
evet doğru
anlamı yok galiba
doğru.
Değil mi?
Ya bazen şöyle enflasyon oranları çok yani farklı bir hesaplama metodu var. Dolayısıyla orada bir görüş belirtmek çok anlamlı oluyor. Çünkü 400'den fazla tüketici kalemi var. Bunlar içerisinden ağırlıklandırmayla hesaplanıyor. Onun için yarın rakamı hep birlikte
evet.
görmüş olacağız.
Tüm devlet memurlarının sözleşmeliler ve memur emeklileri yarın açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamlarını da merakla bekliyor
Tabii,
olacak.
Yani işçiler, işçi ve Bağkur emeklileri de dahil olmak üzere
dahil edelim.
Yaklaşık herhalde 15 milyon 300 bin civarında insanımız yarın açıklanacak enflasyona göre 6 aylık alacağı zam oranları netleşmiş olacak.
Evet.
Onu bekliyorlar.
Altını bir daha çizelim. Aralık ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun %0,71'den fazla düşmemesi halinde bile enflasyon farkı maaşlara yansıtılacak.
Doğru.
Bu çok önemli.
Doğru.
Evet, o zaman teşekkür ediyoruz. Serkan Bey, eklemek istedikleriniz var mıydı konuyla ilgili?
Biz inşallah yani 2020 yılı içerisinde Türkiye'nin çalışma hayatında yapacağı güzel, iyi işleri anlatacağımız, işsizlik meselesinde önemli mesafeler kat edeceğimiz, özellikle milli üretimde yapacağımız, atacağımız her adımın İpek Hanım, Türkiye'deki iş gücü piyasalarına da olumlu etkileri oluyor. İşte milli arabamız bu anlamda büyük bir gurur sebebi. Yaklaşık 5000 kişiye doğrudan 20.000 kişiye dolaylı olarak bir istihdam alanı açacak. Bunları çok sayıda böyle milli ürünlerimizi konuşabileceğimiz
7 farklı bölgede de vatandaşlarımıza
tanıtılacak
evet. milli aracımız.
Bu tür güzel, iyi haberleri hep hikayeleri anlatacağımız, konuşacağımız bir
yeni bir yıla başlayalım.
Evet,
dinleyicilerimizin de tabii sorularını da bekleriz bu anlamda. Çalışma hayatına ve sosyal güvenliğe dair her türlü sorunun yanıtını bulabileceği bir program Çalışanların Dünyası. Efendim çok teşekkür ediyoruz sizlere katıldığınız için, verdiğiniz değerli bilgiler için. Çalışanların Dünyası'nın bu haftalıkta sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Konuğumuz ve danışmanımız çalışma hayatı uzmanı Tarkan Zengin'le birlikteydik. Programı Hidayet Çelik hazırladı. Teknik yönetmenimiz Recep Özlem'di ve mikrofonda ben İpek Önder. Hepinize iyi bir gün geçirmeniz dileğiyle hoşça kalın diyoruz. Çalışanların Dünyası.